Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda önce Salomon Schweitzer'in seyahatnamesinde yer alan İstanbul'a dair bazı ilginç kısımları nakledeceğiz. Ardından Osmanlı denizciliği denince akla gelen ilk isimlerden birisi olan Profesör Doktor İdris Bostan'ın Tersane-i Amire'nin kuruluşu hakkında verdiği bilgileri dinleyeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Salomon Schweitzer'in seyahatnamesinden bazı bölümleri okumadan önce onun kim olduğunu kısaca özetleyelim. Salomon Schweitzer, 1577-1581 yıllarında Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun başında bulunan Habsburglu II. Rudolf tarafından Osmanlı Devleti'nin başkentine daimi temsilci olarak gönderilen Joachim Freiherr von Zinzendorf'un mahiyetindeki Protestan vaizdi. Nakledeceğimiz bölümleri Kitap Yayınevi tarafından Sultanlar Kenti'ne Yolculuk ismiyle yayınlanmış olan kitaptan okuyacağız. Şüphesiz ki içinde ilginç ayrıntılar ve çok değerli bilgilerin yer aldığı bütün yabancı seyahatnameleri okurken, yazarların bir Hristiyan bakış açısıyla ve bir yabancı gözüyle gözlemde bulunduklarını hatırda tutmak gerek. Okuyalım. Konstantinopolis'te bulunan garip hayvanlar. At meydanı veya Hipodromos adı verilen yerin yakınlarında St. Sophia İbadet Evi'ne ait olan bir aslan kafesi vardır. Burada sürekli iplerle bağlı yaklaşık 14 aslan muhafaza edilir. Ayrıca tahta kafesler içinde leopar ve misk kedileri de bulunur. Misk kedileri bildiğimiz kedilerden biraz daha büyük, gümüşi renkte, vahşi ve yırtıcı hayvanlardır. Başka bir bölümde de yabani eşekler bulundurulur. Bunlar bildiğimiz evcil değirmenci eşeklerine benzemekteyseler de o kadar ürkektirler ki hiçbir yöntemle eğitilemezler. Oysa aslanları bile evcilleştirmek mümkün olmaktadır. Nitekim böyle evcilleştirilmiş aslanların ince bir ipe bağlı olarak şehir içinde dolaştırıldıklarına ve kimseye zarar vermediklerine sık sık tanık oldum. Konstantinopolis'te fil dışında başka değişik ve ilgi çekici hayvanlara rastlamadım. Yıllarca evvel burada bir de gergedan varmış ve Sultan Selim bunu İmparator II. Maximilian'a armağan etmek istemiş ama hayvan ölmüş. Birkaç sene sonra bir de Camelopardalis getirmişler. Türkler vücudu geyik kadar, boynu ise yaklaşık 2 kulaç uzunluğunda olan bu hayvana zürafa demektedirler. Ayrıca şebek ve başka maymunlar, papağanlar ve bunlar gibi uzak ülkelerden getirilen hayvanlara burada sık sık rastlanır. Konstantinopolis'te elçilerin gereksinimlerinin karşılanması ve sofralarına katılanlar. Kapı tarafından, Osmanlı Sultanı'nın sarayına bu ad verilmektedir, elçilerin gereksinimleri ve erzakı için yapılan harcamalar hakkında şunları bildirebilirim. Elçiye her ay 10 bin asper ödenir. Bir asper bizim ülkemizdeki yarım batzenden yarım heller eksiktir. Aspro kaba Yunanca beyaz, tomafro ise siyah demektir. Asper de beyaz renkli metalik, beyaz madenden para anlamına gelir. Sayın elçi bu parayla et, balık, şarap gibi çeşitli gereksinimlerini karşılar. Her yıl 1000 talerden fazla şarap masrafı yapıldığını çok iyi biliyorum. Çünkü sonbaharda Britanya'daki Panormo, Bandırma kentinde 800 taler karşılığında şarap satın alınırken ben de yardımcı olarak hazır bulunmuştum ve o harcamalar bu kadarla da kalmadı. Her ay 90 külah şeker ve 3 okka mum, 1 okka Avusturya ölçüsüne göre 3,5 funt kadardır, 4 okka yağ ve 1 metre pirinç harcanıyor. Bu malzemeler günlük sarfiyat üzerinden hesaplanarak 15 günde bir sağlanıyor. Ayrıca her gün 4 koyun kesiliyor. Günde 4 beygir yükü odun, atların beslenmesi için de arpa ve saman getirtiliyor. Burada atlara yulaf yerine gerektiği miktarda arpa yediriliyor. Elçi cenaplarına istediği kadar at besleme hakkı tanınmaktaysa da genelde o 7 atla yetiniyor. Yukarıda saydığım bu erzak ve yiyecekler sayesinde sayın elçinin sofrası gayet zengin bir biçimde donanıyordu. Genelde sofrada şu kişiler bulunurdu. 2 sekreter, Bay Ambrosius Schmeisser ve Bay Bartholomeus Petz. Kendisi 1587 yılında elçi olarak Konstantinopolis'e gönderilmiş ve birkaç yıl kalmıştır. Bay Venceslaus Budowitz von Budowa, elçi cenaplarının vekil harcı olan bir bohemyalı, vaiz, elçiliğin bulunduğu bina dışında Galata'da veya şehir içinde yaşayan 4 çevirmen Domenico Zeppo, Giacomo di Gaspe, Andreas Ne, bunların üçü de Yunanlı olup Yunanca, İtalyanca, Türkçe ve kısmen de Arapça bilmekteydiler. Dördüncü çevirmen Melchior von Tierberg adında bir Almandı. Türkçe ismi Ali'ydi ve atlı asker anlamına gelen sipahi sınıfındandı. Wetterau bölgesinde Friedberg'de doğmuş, henüz yeni yetme çağında Siget'te Türklerin eline düşerek Osmanlı sarayına getirilmiş ve padişahın maiyetindeki genç oğlanlarla birlikte yetiştirilmişti. Burada Türkçeyi, okuyup yazmayı da öğrenmişti. Ayrıca Macarca, Hırvatça, Farsça, Arapça ve Almanca biliyordu. Padişahın yemek takımları, sofrasına gelen yiyecekler ve içecekler, bize verilen şölen ve elçileri kollarından tutup padişahın önüne getirmelerinin sebebi. Elçiler bildirilerini sunduktan sonra padişah bulunduğu odanın yakınındaki divan odasına geçti ve kendisi için yemek getirmelerini emretti. Elçiler ve paşalar divan odasında yere bağdaş kurdular. Padişah onları bulunduğu yerden görebiliyor ama onlar padişahı göremiyorlardı. Yemekler buraya getirildi. Padişahın yemekleri porselen kaplarda sunulmaktaydı. Oysa ataları saf altın kaplardan yemek yerlermiş. Porselen tıpkı mermer gibi beyaz ve hemen hemen saydam bir malzemedir ama cam kadar da saydam değildir. Kaymak taşına benzer. Bazı porselenler daha koyu renkte veya yeşil de olabilirler. Porselen kaplar İran'da yapılmakta ve oradan getirtilmektedir. Bana anlattıklarına göre bu tür kapların yapıldığı malzemeyi hazırlamaya ve bundan kapkacak üretmeye bir insanın ömrü yetmezmiş. Bu nedenle porselen yapımcıları yanlarında çalıştırdıkları usta veya çırağa malzemeyi hazırlatırlarmış ve ancak kendinden sonra gelen kuşaklar bunu değerlendirip kapları yapabilirlermiş. İşte bu nedenle de porselen eşyalar çok pahalıya satılırlar, değerleri altınla eşit kabul edilir. Tuzluk büyüklüğündeki küçücük bir kap bile 7 veya 8 dükaya satılmaktadır. Bu malzemeden yapılan kapların içine zehirli bir madde konulduğunda çatladıkları rivayet edilir. Padişahın sofrasına çoğunlukla pirinç yemekleri gelir. Bu yemekler kah beyaz, kah sarı, kırmızı veya esmer renkte olur, bazen çorba halinde, bazen de tane tane olacak şekilde pişirilir, bazen de fırında kızarmış koyun etiyle birlikte sunulur, tatlısı da yapılır. Kızarmış güvercin, tuzlanmış veya buğulama tarzında pişirilmiş koyun eti, kızarmış tavuk da sofraya getirilir. Bunların dışında tatlı kabağı, kavun, karpuz, narenciye, nar, armut, üzüm, kiraz gibi çeşit çeşit meyveler ve tatlılar da yenir. Padişah şarap içmez. Sadece şekerli sudan ya da nar veya ona benzer asil meyvelerin sıkılmasıyla elde edilen usarelerden yapılma şerbetler içer. O gün saraya gelen elçilerle maiyetlerindeki asilzadeler ve görevliler, padişahın dairesinin dışında iç avludaki bir mekanda yukarıda saydığım yemeklerle ağırlandılar. Sofrada 5 kap pirinç yemeği, ayrıca koyun eti, kızarmış tavuk ve güvercin, içecek olarak da şerbet vardı. Masa yoktu, hepimiz yerde oturduk. Yemek esnasında hizmetkarlardan biri elinde deri bir tulum ve gümüş kaplarla sofranın çevresinde dolaşıyor ve içmek isteyenlere şerbet veriyordu. Şerbetin konduğu tulum bir gaydaya benziyordu. Şerbet ucundaki pirinç madeninden yapılma musluktan kupalara akıtılıyordu. Bütün bu olaylar sabahın saat 9'undan öğleye kadar sürdü. Biz sofradan kalkınca etrafta duran çavuşlar ve diğer görevliler, avına saldıran akbabalar ve yırtıcı kuşlar gibi artan yemeklerin çevresine üşüştüler. Bu yemek daveti bizim ölçülerimize göre pek öyle zengin değildi. Bizim heyettekilerden birine bizde köy panayırlarında bile daha bol sofralar kurulduğunu söylemekten kendimi alamadım. Oysa onlar için padişahlara layık bollukta bir şölen sayılıyordu. Bu yüzden de yemek artığı olarak ne buldularsa toplayıp götürdüler. Yemekten önce bizim asilzadelerin tümü padişahın huzuruna çıkıp kaftanının yenini öpmüşlerdi. Bu gelenek şu olaydan kaynaklanmaktadır. Yıllar önce Sırbistanlı Markus Despota Sultan Murat tarafından öldürülünce onun hizmetkarlarından olan bir Hırvat, efendisinin intikamını almaya karar verir ve bu niyetini de gerçekleştirerek Sultan 1. Murad'ı hançerleyerek öldürür. Hatta bir Macar da vaktiyle aynı amaçla padişahın yanına sokulmuş ama niyeti anlaşılıp öne alınmış. O zamandan bu yana hiçbir yabancı elinden kolundan tutulmadan padişahın huzuruna sokulmamaktadır. İşlerimizi bitirdikten sonra konakladığımız hana döndük. Burada güzel bir şölen sofrası hazırlanmıştı. Elçiler, asilzadeler ve hizmetkarlar padişahın sarayındakinden daha bol olan yemeklerden yiyerek karınlarını doyurdular. Bana kalırsa bizler de daha ölçülü bir yaşam biçimini benimseyerek bütün Hristiyan aleminde yaygın olan bu yemek ve içki savurganlığını kısıtlasak ve herkesin gerek evinde gerekse dışarıda daha azla yetinmeye alışmasını sağlasak, bu hem bizim için daha yararlı olur hem de Hristiyan dinine mensup olanlara daha yakışır. Üstelik de düşmanlarımızla savaşırken az harcamalara, zor koşullara daha iyi uyum sağlayabiliriz. Ama bütün bunları söylemek ve yazmak ne kadar kolaysa, uygulamaya geçirmek de o kadar zordur. Bir pazar yeri olan Skutari'nin ve yöre halkının tanıtılması, Konstantinopolis üzerine anlatılanlardan çıkarılan sonuç. Skutari, yani Üsküdar, Anadolu yakasında Padişah Sarayı'nın karşısına denk gelen yerde kurulmuş gayet geniş ve iyi düzenlenmiş bir alışveriş yeridir. Bir zamanlar burası önemli bir sanayi ve ticaret kentiydi ve Krizopolis, Altın Şehir adı ile bilinirdi. Günümüzde ise sadece büyük ve güzel bir pazar yeridir. Skutari adı, kalkan anlamına gelen skutum sözcüğünden türetilmiştir. Yunan imparatorları orada kendilerini korumak için kalkanlı askerler bulundururlarmış ve bana anlatıldığına göre tehlikeli bir durum karşısında bu askerler yardıma çağrılırlarmış. Burası soylu atların satıldığı bir pazar yeri olmakla ün salmıştır. İran, Ermenistan, Karaman ve Arabistan'dan getirilen iyi cins atlar burada pazarlanır ve Türkler de bu dayanıklı, güçlü ve iyi koşan atlara çok değer verirler. En ucuz at 100 dükaya satılır, nitelikleri yüksek olan atlar ise 300, 400 hatta 500 dükaya alıcı bulur. Bir düka bizim paramızla 2 gulden eder. Bu semtte Şemsi Paşa adında çok ünlü bir Türk şairi yaşamaktadır. Rivayete göre Türklerin ya da Osmanlıların çok eski bir hükümdar soyundan gelmekteymiş. Ama böyle yüksek bir soydan gelen birinin hala daha yaşadığı pek de duyulmuş bir şey değildir. Bu şairi şimdiki padişahın babası olan Sultan Selim pek severmiş. Skutari ve Kalkedon arasında, yani Üsküdar'la Kadıköy arasında padişahın güzel bir süs bahçesi var. Ayrıca Skutari'nin ilerisinde Pontus sahilinde de bir bahçe bulunuyor. Kalkedon, Skutari'den yarım saatlik mesafededir. Burada Yunanlılara ait eski bir kilisede M.S. 455 yılında, parantez içinde 451, İmparator Martinianus'un önderliğinde bazı hayalperestlere karşı cephe almak üzere büyük bir konsül toplanmıştı. Piskopos'tan daha yüksek konumda olan ve yaklaşık 60 kiliseyi yöneten bir metropolit de burada yaşamaktadır. Bir tek kilisenin cemaati ise 50, 100 ya da 200 kişiden ibarettir. Bu semte Türkler Kadıköy'ü yani Yargıcın Köyü adını vermişlerdir. Her iki semtte toprağa gayet verimli olan hoş bir yerde bulunur. Yıllarca evvel Kalkedon'a Prokerastis veya Kompusa adını vermişlerdi. Buraya Körler Kenti de denmesi, kurucularının karşı sahilde Bizans'ın kurulduğu yerin yerleşime çok daha elverişli olduğunu göremediklerinin yadırganmasından ileri geliyor herhalde. Ben günün birinde tarımda kullanılacak olan 200'den fazla mandanın Galata'dan Üsküdar'a yüzerek geçirildiklerine tanık oldum. Bu dar boğaza Bosforus yani öküz geçidi adının verilmiş olması bu sebeptendir. Konstantinopolis'ten Skutari'ye geçince ülkenin ve halkın çok farklı olduğu hemen göze çarpar. Asya yakasındakiler bütün doğu ülkelerinin insanları gibi koyu tenli ve siyah saçlıdır. Dilleri de Avrupa yakasındakilere kıyasla daha kaba ve köylü tarzındadır. Giysilerinde, başlıklarında, sarıklarında da büyük farklar görülür. Sarıkları zarif, düzgün ve özenle sarılmış olmayıp rastgele, karma karışık, delişmence birbirine dolanmıştır. İnsan böyle bir sarığın altında ya deli dolu vahşi bir yaratığın ya da gelişmemiş bir beynin barındığı hissine kapılıyor. Bu nedenle de o yörenin halkına oksini değil de akseni yani cana yakın güler yüzlü insanlar yerine aksi sert ve kana susamış kişiler demek gerek. Skutari'de tutsak Hristiyanların barındırıldığı bir bina var. Burası padişahın annesine aittir. Padişah anası aynı yerde kendisi için de bir konut ve güzel bir cami yaptırmıştır. Artık Konstantinopolis kentini ve yakınında bulunan semtleri ya da bu ana kentin yavrularını yeterince anlattım. Yunanlılar ve Türkler buraya çarpıtılmış Yunanca bir sözden türetilmiş olan Stambolda derler. İstinpolin, kente gidiş, kente doğru sözcüklerinden türetilmiş olan bu ismi kentin dolaylarındaki köylerde yaşayanlar kullanırlar çünkü kente gidecekleri zaman o kentin adını kullanacak yerde sadece kente gitmekten söz ederler. Aynı şekilde Lemnos adasına da günümüzde Stalanime demektedirler. Bu da İstin Lemnon yani Lemnos'a doğru sözcüklerinden türetilmiştir ve gene o tarzda Stankoi adı da Kos'a doğru anlamına gelen İstin Kon söyleminden oluşmuştur.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Sıra Profesör Doktor İdris Bostan'ın Türk Denizcilik Tarihi isimli eserin birinci cildinde yer alan bir makalesinde. Profesör Bostan, Osmanlı donanmasının kuruluşuna doğru, Tersane-i Amire'nin kuruluşu ve denizlerde açılım başlıklı makalesinde bize şu bilgileri veriyor. Anadolu'nun kuzeybatı bölgesinde küçük bir beylik olarak kurulan Osmanlılar, kısa zamanda ulaştıkları sahillerde faaliyet gösteren Karesioğulları, Aydınoğulları, Menteşoğulları ve Çandaroğulları gibi Anadolu beyliklerinin denizcilik bilgi ve tecrübeleriyle tersanelerinden istifade ettiler. Ayrıca Bizans'tan alınan İzmit, Karamürsel, Gemlik ve Edincik gibi deniz üslerinden yararlandılar. Gelibolu'nun Osmanlı idaresine girmesi ve buradaki Bizans tersanesinin Yıldırım Bayezid tarafından yeniden inşa ve tamir edilmesiyle Osmanlılar ilk defa büyük bir tersaneye kavuşmuş oldular. Böylece denizlerdeki rakipleri olan Venedik ve Ceneviz donanmaları karşısında kendi topraklarını korumak amacıyla faaliyetlere başladılar. İstanbul'un fethi Osmanlı Devleti'ni bir cihan imparatorluğu olma yoluna götürürken Osmanlı denizciliği de yeni bir merkeze kavuşmuş oldu. Devletin yeni merkezi olan İstanbul aynı zamanda Osmanlı denizciliğinin de üssü ve merkezi olarak gelişmeye başladı. Halic'in durgun ve derin sularının bir tersane için son derece uygun olduğunu gören Fatih Sultan Mehmet, muhtemelen daha önce Bizans tarafından da tersane olarak kullanılmış olan Kasımpaşa Deresi'nin Hasköy tarafında bir tersane inşası için Kaptanı Derya, Donanma Komutanı Hamza Paşa'yı görevlendirdi. Böylece gemi inşa edebilmek üzere birkaç göz, cami ve divanhaneden ibaret olan ilk tersane kurulmuş oldu. Bu tersanenin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için imparatorluğun kıyı bölgelerinden marangoz, gemici ve sanatkarlar getirtildi. Tersane sözcüğü Arapça Darus Sınaa kelimesinin birçok Akdeniz ülkesi tarafından yüzyıllarca değişik şekillerde kullanılmasından sonra Türkçe'ye girmiştir. İspanyollar tarafından Ataruzana, Arsenal, Darsena, Portekizliler tarafından Darsanale, Drasena, İtalyanlar tarafından Arsenale, Darsena, Maltalılar tarafından Tarzna, Tarznar şeklinde kullanılmıştır. Osmanlılar tersane yerine önceleri liman kelimesini kullanırken 16. yüzyılın başlarından itibaren daha çok İtalyanca Darsena kelimesine benzeyen tershane veya tersane şeklinde kullanmaya başladılar. 15. yüzyılın sonlarına ait resimlerde Haliç'te demirli kadırga ve kalyonlardan başka tamir olunan kadırgaların yer alması tersanenin faaliyette olduğuna işaret etmektedir. Bu dönemde henüz Osmanlı deniz üssü olmaya devam eden Gelibolu Tersanesi'nde ve yeni kurulan İstanbul Tersanesi'nde inşa olunan Osmanlı donanması, Gedik Ahmet Paşa komutasında Karadeniz'de hakimiyeti sağladığı gibi İtalya'ya giderek Otranto'yu zapt ettiler. İkinci Bayezid devrinde tersane biraz daha büyütüldü ve Venedik'le yapılan savaşlara katılan pek çok geminin ünlü denizci Kemal Reis nezaretinde burada inşa edildiği tahmin edilmektedir. İstanbul Tersanesi'nde yapılan asıl değişiklik Yavuz Sultan Selim devrinde oldu. Bu dönem Osmanlı padişahlarının denizciliğe büyük önem verdikleri ve 2. Bayezid devrinden itibaren bir taraftan Akdeniz ve Karadeniz'e, diğer taraftan Kızıldeniz'e yani Hint denizlerine yönelik politikaların içinde yer almaya başladıkları görülmektedir. Karadaki galibiyetleri yanında denizlerde de güçlü olmayı isteyen Yavuz Sultan Selim, büyük bir donanmaya sahip olmak amacıyla tersaneyi genişletmek düşüncesindeydi. Daha Çaldıran Seferi öncesinde tersane inşası amacıyla bazı kararlar almıştı. Nitekim Venedik'in İstanbul'daki baylosu Nicolo Giustiniani'nin 30 Haziran 1513 tarihli mektubunda verdiği bilgiye göre Selim, tahta çıkışından bir yıl sonra Gelibolu ve İstanbul'da her biri 100 gözlü, 200 kadırga kapasiteli olmak üzere büyük tersaneler yapılması emrini vermişti. Bunun için 200 bin düka ayıran padişah, aynı zamanda yeni kadırgaların yapımında eski kadırga kerestelerinin kullanılmasını emretmişti. Venedik baylosu Antonio Giustiniani'nin verdiği bilgiye göre, tersane gözlerinin inşaatı 1513-1514 senesi kış mevsiminde Galata surlarının batısındaki koyda, eski Ceneviz tersanesinin bulunduğu yerde çok sayıda marangozun nezaretinde başladı. Buradaki yamaçta bulunan kabirler kaldırılıp toplanan kemikler yeni bir mezarlığa defnedildikten sonra ortaya çıkan açık alanda tersane inşasına başlandı. 1513 sonbaharında ilk dört göz tamamlanmıştı. Matrakçı Nasuh'a ait İstanbul tasvirinde görülen tersane alanı muhtemelen henüz inşaat başlamadan önceki döneme aittir. Galata surlarının hemen yanındaki beş gözlü tersane ve arkasında bu gözlere ait olduğu anlaşılan dört mahzenin yer aldığı bölge eski tersane bölgesini göstermektedir. Tersanenin yapımını hızlı bir şekilde sürdüren Gelibolu Sancak Bey'i Kaptanı Derya İskender Bey, 1514 baharında 30 gün içinde 50, yaz sonuna kadar 100 tersane gözünü tamamlamış bulunuyordu. Amacı 150 kadırga için 150 göz yaptırmaktı. Gemiler seferden geldikleri zaman kış mevsimini karada ve korunaklı geçirmeleri için iki tarafı duvar ve üstü kapalı tersaneler, gözler yaptırıldı. Bu tersane gözleri kıyıda bitişik nizam yapılmışlardı ve kalın duvarlarına karşılık çatıları kiremit kaplıydı. Bunlar duruma göre bir veya iki kadırga alabilecek kapasitedeydiler. Gözlerin yanlarında kürek ve benzeri gemi donanım malzemelerinin bulunduğu taştan yapılmış, üstü kurşun kaplı ambarlar bulunuyordu. Tersane gözlerinin arkasında ise kadırga yapı malzemeleri muhafaza edilen, üzerleri düz olan ve kurşunla kaplı birer mahzen vardı. Tersane gözleri kara ve deniz tarafı açık bırakılmış, gemi ambarları mahiyetinde uzun binalar şeklinde yapılmıştı. Tarihçi Gelibolulu Mustafa Ali, bu tersane gözlerinin Frenk ülkelerinde olduğu şekilde inşa edildiğini belirtmektedir. 17 Ağustos 1514 tarihli bir muhasebe kaydına göre yapılmakta olan tersanelerin, yani gemi inşa tezgahlarının üstünü örtmek üzere kullanılmak maksadıyla 3000 kantar, yani 169 ton kurşun Sofya ve civarından getirtilmişti. Bu sırada Gelibolu Sancak Bey'i olan İskender Bey, kaptanı derya olarak bu tersane, yani gemi yapım tezgahlarının inşa faaliyetlerini de bizzat yürütmüş ve gözlerin ilk inşası sırasında Padişah Yavuz Sultan Selim'in de henüz İran seferine çıkmadığı dikkate alınırsa, tersane inşaatı ile ilgilendiği kabul edilmelidir. Tersane yapımının tamamlanmasından sonra sadece İstanbul'da değil, imparatorluğun diğer tersanelerinde de önemli ölçüde donanma yapımına teşebbüs edildiği anlaşılmaktadır. Yeni kaptanı derya Sinan Bey'in döneminde, Ocak 1515'ten itibaren girişilen gemi inşa faaliyetleri sırasında Sinop'ta 5 kadırga, 10 top gemisi, Ayandon'da 10 kadırga, Hoşalay'da 10 kadırga, Amasra'da 10 kadırga, Bartın'da 10 kadırga, Süzebolu'da 15 kadırga ve 20 mavna, İzmit'te çeşitli mavnalar yaptırıldığı tespit edilmektedir. Bu gemilerin tekne inşaatlarının 1515 senesi başlarında tamamlandığı ve donanmaları için gerekli çivi, demir, zift, lenger, kadırga küreği, palamar, halat, yelken ipi ve yelken gibi çeşitli malzemelerin mahzenden ve civar bölgelerden sağlandığı anlaşılmaktadır. Bu yeni inşa faaliyetleriyle beraber Osmanlı donanmasına 60 kadırga, 10 top gemisi ve yaklaşık 30 mavna olmak üzere yaklaşık 100 gemi katılmış demektir. Bu sırada Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı'nı kazanmış olarak İran seferinden dönüş yolundadır ve Amasya'da konaklamış bulunmaktadır. Bu sırada gemi inşa edilen tersaneler arasında İstanbul'un bulunmaması, bu sırada 4 Ağustos 1515'te Galata'da meydana geldiği belirtilen bir yangın sebebiyle faaliyette olmadığını düşündürmektedir. Bu yangında Galata'da savaş malzemelerinin konduğu mahzende 750 kadırga halatı, 100 kadırgaya yetecek yelken, 1600 kenevir yanmıştı ve sayısız makara, çivi ziyan olmuştu. Bunun üzerine Sultan 1. Selim kadırga yapımını hızlandırmak ve kadırgaları kullanılır hale getirmek için pek çok kimseyi görevlendirmişti. Fakat talep edilen kadırga sayısı çok fazla olduğundan bu yıl içinde hepsinin bitirilmesi imkansızdı. Osmanlı tersanelerindeki hareketliliği yakından takip eden Venedik baylosu, Ocak 1516'da sadece 40 kadırgaya sahip olduğunu tespit ettiği Osmanlıların güçlü bir donanma çıkarabileceğine önceleri pek ihtimal vermemişti. Daha sonra durumun değiştiğini gören baylos Nikola Justinian, Nisan 1516'da 120 kadırga, 100 kalyata ve firkate yanında 40 top gemisinden oluşan bir donanmanın hazırlandığına tanık olmuştur. Dönemin Osmanlı kaynakları ise tersanenin genişletilmesi faaliyetlerine, Çaldıran Savaşı sonrası olayları arasında temas etmektedir. Özellikle Gelibolulu Mustafa Ali, ünlü nişancı ve tarihçi Celalzade'nin 970 yılına denk düşen 1562-63 sürecinde kendisine anlattığı bir rivayeti Künhül Ahbar'da naklederek tersanenin kuruluşu hakkında önemli bilgiler vermektedir. Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Savaşı'nda 3. Vezirlik mevkiine getirdiği Piri Mehmet Paşa ile yaptığı bir görüşme, Tersane-i Amire'nin kurulması hakkındaki gelişmeleri ortaya koymaktadır. Bu görüşmeden bir gün sonra divanda konunun görüşülmesi ve alınan karar üzerine vezirler, ağyan, ağalar, defterdarlar hep beraber Haliç kıyılarına gelerek inceleme yaptılar. O zamana kadar sadece bir köşede kurulan tersane dışında bölge tamamen mezarlıktı. Deniz kenarındaki mezarlıkların temizlenmesi ve bir tersane yapılacak şekilde buradaki birkaç yüz kabirde bulunan kemiklerin toplanması ve yer yer açılan uzunlamasına büyük mezarlara gömülmesi, başlarına birer işaret konulması emredildi. Piri Paşa'nın 500 tersane ve her tersanede bir gemi inşa edilmesi teklifinden maksadı, İstanbul'da bulunan yabancı elçi ve temsilcilerin bu girişimi duyarak kendi krallarına bilgi vermelerini ve böylece en kısa zamanda bu devletlerin bağlılıklarını bildirmek üzere elçi ve haraç göndereceklerini tahmin etmesinden kaynaklanıyordu. Tersanede yapılması düşünülen asıl gemi sayısı 40-50 civarında kadırgadan ibaretti. Celalzade'nin anlattıklarını nakleden Ali, gerçekten tersane inşaatının başlamasından birkaç ay sonra Fransa, Venedik, Kıbrıs, Dubrovnik ve benzeri pek çok ülkeden 3'er yıllık haraç geldiğini belirtmektedir. Ali, ayrıca 200 gemilik tersanenin ancak Kanuni Sultan Süleyman devrinde tamamlandığını yazmaktadır. Hoca Saadettin Efendi'nin verdiği bilgiye göre ise Yavuz Sultan Selim gemilerin tamir edilebilecekleri bir yer yapılmasını emredince bina ustaları ve marangozlar bir araya gelerek Galata önünden Balat'ın karşı hizasına kadar olan yerde tersaneler yaptılar. Bu tersane gözlerinin yapımında her biri için 50 bin Osmanlı altını harcanmıştı. Solakzade ise tersanenin 1515 yılında Galata'dan Hasköy'e kadar olan bölgede 160 göz olarak yapıldığını, her tersane gözü için 50 bin altın harcandığını ve yeni divanhanenin de o sırada inşa edildiğini yazmaktadır. Muhtemelen Osmanlı kaynakları Sultan 1. Selim'in ilk yıllarındaki bu tersane inşası faaliyetlerini tam olarak tespit etmemiş görünmektedir. Tersane inşası hakkındaki bilgilerle Rodos seferi için yapılan hazırlıklar kısmen birbirine karıştırılmıştır. Bütün bu faaliyetler göstermektedir ki Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışına kadar Galata surlarından Hasköy'e kadar olan yerde donanmanın hazırlanış ve idari merkez üssü görevini yürütecek olan Galata, Haliç, İstanbul tersanesi kurulmuş oldu. Ayrıca vurgulamakta yarar vardır ki Tersane-i Amire'nin imarı ve gelişmesinde Güzelce Kasım Paşa, Barbaros Hayrettin Paşa ve Sokullu Mehmet Paşa gibi kaptanı deryaların önemli rolleri olmuştur. Mısır Seferi sırasında Osmanlı donanması. Yavuz Sultan Selim, Mısır seferine çıkmak maksadıyla Edirne'den ayrıldığında yoldayken 17 Nisan 1516'da Kaptanı Derya Sinan Bey'i İstanbul muhafazasıyla görevlendirmiş, Çingene Bey'i Hüsrev Bey'i de İzmit'e göndererek gemi inşa ettirmesini buyurmuştu. 26 Nisan 1516'da ise bu defa Acemi Kasım Bey kemerde gemi inşa etmek üzere gönderildi ve aynı gün kapıdanlık görevine getirilen Cafer Ağa, hemen ertesi gün donanma hazırlığına başlamakla görevlendirildi. Sultan 1. Selim ordusuyla Şam'dayken 12 Aralık 1516'da henüz Şam'dan hareket etmeden önce İstanbul'dan bir ulak gelerek gemilerin yapımının tamamlandığını bildirdi. Söz konusu bu gemiler muhtemelen Piri Paşa ile yaptıkları görüşmeler sonunda tersanede girişilen tersane kızakları ile gemi inşa faaliyetlerinin sonucuydu. Bunun üzerine padişah İstanbul muhafazasında bıraktığı Piri Paşa'ya bir ferman göndererek donanmayı hazırlamasını ve kapıdan Cafer Ağa ve diğer beylerle birlikte İskenderiye'ye yollamasını istemişti. Ancak bu sırada İstanbul'da kış mevsiminin şiddetli geçmesi ve Haliç'in defalarca donması yüzünden donanma hareket edememişti. Cafer Kapudan'ın Sadrazam Yunus Paşa'ya gönderdiği bir rapora göre Galata'da 20 mauna, 42 kadırga, 9 kayık, 6 top gemisi ve 5 at gemisi olmak üzere 82 gemi, Gelibolu'da ise 10 mauna, 8 kayık ve 6 at gemisi olmak üzere 24 gemi hazırlanmıştı. Toplam 106 gemiden oluşan bu Osmanlı donanması ayrıca ordunun ihtiyacı olan yiyecek ve giyecek maddeleri yüklenmiş olarak Cafer Kapudan'ın emrinde 26 Mart 1517 Perşembe günü Mısır'a doğru yola çıktı. Donanma 13 Nisan 1517'de Sakız'a geldiğinde Cafer Bey, Rodos Şövalyeleri Üstad-ı Azamına bir mektup göndererek korsanları himaye etmemesi konusunda uyarıda bulunmuş ve tehdit etmişti. Bu sırada Mısır'ın fethedildiği haberleri geldi. Cafer Kapudan 26 Mayıs 1517'de donanmayla birlikte İskenderiye'ye ve ertesi gün Nil yoluyla Kahire'ye gelerek Sultan 1. Selim tarafından kabul edildi. Donanmayı teftiş maksadıyla 28 Mayıs'ta İskenderiye'ye doğru yola çıkan padişah, 2 Haziran'da şehre vardı ve donanmada bulunan Bursa Beyi Koçi Bey gelerek padişahın elini öptü. Ertesi günü kuşluk vakti atına binmiş vaziyette sahile inen 1. Selim, bütün donanmayı inceleyerek barçaları özel bir ilgiyle seyretti. Bazı gemilerde bulunan uzun topları bizzat gemilere girerek inceledi. Bu sırada kaleden ve gemilerden top atılarak şenlik yapılıyordu. Padişah tekrar Kahire'ye döndükten sonra 29 Haziran'da Cafer Bey'in de katıldığı divanda donanmanın İstanbul'a dönmesi emrini verdi. Bunun üzerine Osmanlı donanması 15 Temmuz'da İskenderiye'den hareket etti. 31 Ağustos 1517'de Rodos'a uğrayan Osmanlı donanmasından karaya çıkan bir elçi, Rodos Üstad-ı Azamına padişahın aradaki barışın sürdürülmesini isteyen bir mektup getirmişti. Şövalyelerin lideri buna olumlu cevap vermek üzere kendi elçisini Osmanlı sarayına gönderdi. Yavuz Sultan Selim daha önce Rodos şövalyeleri ile Memlükler arasında yapılan antlaşmayı yenileyerek İskenderiye-İstanbul arasındaki ticaret yolunun güvenliğini geçici olarak sağlamış oldu. Bu sayede Rodos üzerindeki kendi planının hazırlıklarını tamamlamak için bir müddet daha zaman kazandı. Ancak 2 sene süreyle imzalanan bu antlaşmanın yenilenmesi için 1519 baharında arka arkaya 3 Osmanlı elçisinin yeniden Rodos'a gittiği ve güvenlik sağlamak ve korsanlık hareketlerini önlemek üzere tekliflerde bulunduğu dikkat çekmektedir. Güçlü bir donanma kurulması ve bunun için gerekli tersane hazırlıkları yapılması gerekiyordu. Yavuz Sultan Selim, Suriye ve Mısır gibi önemli Doğu Akdeniz limanlarını ele geçirdikten sonra dikkatini denizlere çevirdi. Bu limanları Osmanlı İmparatorluğu'na bağlayan deniz yolu üzerindeki Rodos Adası'nın fethi kaçınılmazdı. Çünkü Rodos'u elinde bulunduran Saint Jean Hospitalier şövalyelerinin buradan geçen ticaret gemilerine vermeleri muhtemel zararın önlenmesi ve mukaddes topraklara deniz yolu ile gideceklerin can güvenliklerinin sağlanması gerekiyordu. Ayrıca Anadolu'nun Akdeniz'deki kıyı güvenliği de yeniden önem kazanmıştı ve belki de yeni bir donanma hazırlığı için Kahire'de Kaptanı Derya Cafer Bey'e hazırlık yapılması emri verilmişti. Yavuz Sultan Selim'in ünlü bilgini, sonraları Şeyhülislam Kemal Paşazade'ye tersaneyi genişletme fikrini ve Bahriye ile ilgili görüşlerini açıklaması da muhtemelen bu sıradadır. Lütfi Paşa'nın verdiği bilgiye göre sultan, "Tersaneyi 300 adet yaptırmak isterim. Ta Galata Hisarı'ndan Kağıthane'ye dek olmak gerek," diye buyurmuş. "İnşallahu Teala niyetim Fethi Efrence'dir," demişti. Buna karşılık Kemal Paşazade ise, "Şevketli padişahım, siz bir şehirde mukimsiz ki, anın veli nimeti Bahir'dir ve Bahir emin olmayınca gemi gelmez ve gemi gelmeyince İstanbul mamur olmaz," diye cevap vermek suretiyle padişahı donanma kurmaya ve denizlere hükmetmeye teşvik etmiştir. Deniz güvenliğinin ve hakimiyetinin önemini gören Yavuz, saltanatının son yıllarını korsan yatağı haline gelmiş olan Rodos'u ele geçirmek maksadıyla büyük bir donanmanın hazırlıkları içinde geçirdi. O kadar ki Aralık 1518'de bölgeden gelen raporlarda Osmanlı kaynaklarında adı Santarlıoğlu olarak geçen Rodos'un ünlü korsanı Nikola Centurione ile Venedik'e bağlı İşkatos, İskiri ve Anabolu korsanlarının 22 korsan gemileriyle verdikleri zararlar had safhaya ulaşmıştı. Başta padişah olmak üzere bütün vezirler Rodos seferinin hazırlıklarını müzakere etmiş, ancak padişah bu konuda etrafına hiçbir açıklamada bulunmamıştı. Buna en yakından şahit olan birisi olarak Hoca Saadettin Efendi'nin babası tersanedeki gemi inşa faaliyetleriyle ilgili önemli bir anekdot anlatmıştır. Sultan Selim bir Eyüp ziyareti sırasında Haliç'te Kaptanı Derya Cafer Bey'in yeni inşa edilmiş kadırgasının kendilerine doğru gelmekte olduğunu görünce, daha henüz sefer kesinlik kazanmadığı için buna çok kızmış ve "Bu kadırgayı kimin emriyle deryaya saldılar ve henüz sefer mukarrer olmamış iken rahil kösünü kimin izni marifetiyle çaldılar?" diyerek Cafer Ağa'nın öldürülmesini emretmişti. Nihayet Piri Paşa'nın araya girerek kadırganın deneme amaçlı denize indirildiğini belirtmesiyle padişah kararından vazgeçirilmişti. Ancak Sultan Selim kale fethetmek için çok fazla baruta ihtiyaç olduğunu öne sürerek kuşatmaya yetecek kaç aylık barut olduğunu, yeterli mühimmat ve zahire olup olmadığını sorunca vezirler barut konusunda tatmin edici bir cevap verememişlerdi. Sadece 4 aylık barutun olduğu anlaşılınca sultan vezirlere Fatih devrindeki başarısız kalan kuşatmayı hatırlatarak yeniden bir mahcubiyet yaşamak istemediğini söylemiş ve bu kuşatmadan vazgeçmişti. Bu sebeple Rodos'un fethi 1522'de Kanuni Sultan Süleyman tarafından daha büyük hazırlıklar yapılarak gerçekleştirilmiştir. Yavuz Sultan Selim'in son senelerinde İstanbul'da donanmanın yeni üssü kurulurken, donanmanın Gelibolu'daki üssünde de hareketlilik devam ediyordu. 1518'de donanma ve tersanenin durumunda gözle görülür bir değişme fark edilmektedir. Gelibolu'daki kadırga, azap ve reisleri cemaatinde 93 bölük, yani donanmada bu sayıda kadırga bulunduğu, ancak mürettebat sayısında 1475'teki mevcuda göre önemli bir azalma olduğu tespit edilmektedir. Çünkü Yavuz Sultan Selim'in büyük gayretleriyle yeniden kurulan İstanbul Tersanesi artık İmparatorluk tersanesi halini almış ve denizlerin merkez üssü Gelibolu'dan İstanbul'daki Galata tersanesine taşınmıştı. Bu dönemde Gelibolu'daki tersanede gemi inşa ve tamirinde çalışanlar, meremmetçi, kalafatçı, üstüpücü, mahzenci ve makaracı gibi sanatkarlarla kürekçi, topçu, cebeci ve kumbaracı gibi askeri personelden oluşuyordu. Bu durumda donanma mevcudu 642, tersane halkı 74 kişi olmak üzere toplam 716 kişi bulunuyordu. Gelibolu'daki donanmada iki katalanlı kadırga reisinin bulunması, Osmanlıların Endülüs'ten getirdiği denizcilerin de Osmanlı donanmasında görev aldığını göstermektedir. Kanuni ve oğlu 2. Selim devirlerinde gelişmesini sürdüren Tersane-i Amire, Barbaros Hayrettin Paşa ve onun yetiştirdiği ünlü denizciler zamanında Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetini sağlayan donanmanın merkez üssü olarak görev yaptı. Bu dönemde Azap Kapısı'ndan Hasköy'e kadar uzanan tersanenin müştemilatı arasında gemi inşa ve tamirlerinin yapıldığı, sayıları 200 civarında olan gözler, çeşitli mühimmat depoları, imalat kârhaneleri yani atölyeleri, idare binaları, cami, zindan, hamam ve çeşmeler yer almaktaydı. Bu özellikleriyle İstanbul Tersanesi 16. yüzyılda dünyanın en ünlü bir tersanesi haline geldi ve bir benzeri sadece Venedik'te bulunuyordu. Bu dönemde denizcilik teşkilatının her bakımdan gözden geçirildiği, karadaki eyaletlerle paralel olarak denizcilikte de hem tersane ve hem de donanma yapılanmasının giderek daha organize ve gelişmiş konuma getirildiği tespit edilmektedir. Nitekim kendisi de Gelibolu Sancakbey'i, Kaptanı Derya olarak görev yapan Lütfi Paşa'nın uygulamaları da önem taşımaktadır. Lütfi Paşa'ya göre Vezir-i Azamlar bir kapudan tayin edeceği zaman ihtiyar, korsan, fırtınalar atlatmış, denizlerde tecrübe kazanmış ve tedbirli kimselerden seçilmesini tavsiye eder. Hatta Kaptanı Derya'ların vazifesinin denizde zahire gemilerini korumak ve Levent firkatelerine dikkat etmek olduğuna temas ederek aksi takdirde kabudanlık yapamayacağını anlatır. Sadrazamın ihtiyar reislere iltifat etmesini ve haftada bir tersaneye giderek onları ziyaret etmesini öğüt verir. Donanmanın sefere giderken hangi amaçla yola çıktığını dikkate almasını, eğer bir kale kuşatılacaksa 200 kadırga, 20 mavna ve 5-6 barça hazır bulundurulması gerektiğini belirtir. Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek umuduyla hoşça kalın.